Ayrım 6 sayfa 60 Baron İstilası Timur Soykan. Çete liderinin reklam kampanyası. Barış Boyun çetesi sosyal medyayı etkili kullanıyordu. Motosikletli paylaşımlarda çete liderine sloganları atılıyordu. Barış Boyun'un bozkurt işareti yaptığı, milliyetçi olduğunu vurgulayan çok sayıda video YouTube'a konulmuştu. Kalaşnikov mermileriyle Türk bayrağı çiziyorlardı. Çetenin elemanları lüks otomobillerle konvoy oluşturup videoları yayınlıyordu. Rakip çeteler ise yine İstanbul sokaklarında konvoy görüntüleriyle yanıt vermişti. Bir cipin açılır tavanından çıkan kar maskeli çete üyesi elindeki otomatik silahı çevreye doğrultuyordu. AKP iktidarında her demokratik eylem polis şiddetine maruz kalırken mafya grupları, çeteler otomatik silahlarla sokakta geziyordu. Sosyal medyadaki bu paylaşımlar sayesinde Barış Boyun çetesi varoştaki gençlerin ilgisini çekiyor ve daha da kalabalıklaşıyordu. Barış Boyun çetesine cinayetler ve saldırılardan sonra birkaç kez operasyon yapıldı. Şüpheliler kısa süre sonra salıveriliyor ve cezasızlık bu çetelerin çömezlerine cesaret veriyordu. Barış Boyun çetesi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, mala zarar verme, silah ticareti, tehdit gibi çok sayıda suç işledi ama çete lideri yurt dışına kaçmayı başardı. Büyük suç organizasyonu liderleri nasıl oluyorsa operasyonlardan önce hep ortadan kayboluyordu. Sonra yurt dışında oldukları anlaşılıyordu. Çete liderlerine operasyonlar fısıldanıyor mu? Barış Boyun da Gürcistan'a geçmişti ve bir süre sonra yakalandı. Türkiye iadesini istedi ancak serbest bırakıldı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Aynı Binali Camgöz gibi Vukot için öldürülmesinden kısa bir süre önce Barış Boyun yakalandı. Barış Boyun suikasttan yaklaşık bir ay önce İtalya'nın Rimini şehrindeki bir otelde kimliği tespit edilerek gözaltına alınmıştı. İtalya medyasında yer alan haberlere göre Barış Boyun'un İtalyan avukatı Türkiye'ye iade edilmesini engellemek için klasik yöntemlere başvurdu. Avukat Antonio Bundono'nun başvurusunda Barış Boyun'un Kürt ve iktidara muhalif olması nedeniyle Türkiye'de zulme uğradığı iddia edildi. Barış Boyun için İtalya'dan uluslararası koruma talep edildi. Avukat Antonio Bundono, Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne Barış Boyun ve ailesinin saldırılara uğradığına dair belgeler sundu. Avukatının başvuruları ardından Barış Boyun'a geçici oturum izni verildi. İtalya'daki bir arkadaşının ikametgahından çıkmaması koşuluyla cezaevinden tahliye edildi. Bologna Temyiz Mahkemesi bu satırlar yazıldığı sırada henüz iade konusunda kesin kararını vermemişti. 3 çete, 3 tribün liderini öldürdü. Vukot iş suikastını incelerken mafyanın futbol tribünleriyle bağlantısı sık sık karşımıza çıkıyor. Kavaç çetesi Sırp takımı Partizan'ın tribün liderleriyle ortaklık yapmıştı. Korkunç cinayetler işlemişlerdi. Kavaçların rakibi Scagliari çetesi Partizan takımının tribün lideri Aleksandr Stankovic'i 2016 yılında öldürmüştü. Binali Camgöz çetesinin saldırısında ise karşı yaka takımının tribün lideri Dobo Metin hayatını kaybetti. Barış Boyun çetesi ise Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tribün liderlerinden Yüksel Usta Hüseyin'i öldürdü. 16 Nisan 2021'de Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde evine doğru yürüyen Yüksel Usta Hüseyin'e çalıntı bir motosiklet ve otomobilden ateş açılmıştı. Pusudan saatler önce polis ekiplerinin Yüksel Usta Hüseyin'i durdurup üstünü aradığı ve ruhsatsız tabancasına el koydukları ortaya çıktı. Tetikçiler yakalanmıştı. İddianamede cinayet talimatını Barış Boyun'un verdiği anlatılıyordu. İddiaya göre Barış Boyun çetesi ile Yüksel Usta Hüseyin arasında yasa dışı bahis ve kumar parası nedeniyle husumet oluşmuştu. İki grup Aralık 2020'de Beyoğlu Halıcıoğlu'nda silahlı çatışmaya girmişti. Yoldan geçen 16 yaşındaki Yusuf Tevfi'ye kurşunlar isabet etmiş ve olayla ilgisi olmayan çocuk yaşamını yitirmişti. Vukotić suikastında adı geçen 3 suç örgütü de tribün liderlerini öldürmüştü. Acaba olaylar zincirinde bu 3 tribün lideri cinayeti rastlantı mı? Hiç şüphesiz bu cinayetler suç örgütleri ve tribün bağlantısına dikkat çekiyor. 22 Ekim 2021'de 24 yaşındaki Kubilay Berk Küçük Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili de Barış Boyun suçlanıyor. İddianameye göre kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olan Barış Boyun, husumetli olduğu Savaş Şentürk'ün öldürülmesi talimatı vermişti. Savaş Şentürk, Örnektepe'deki bir uykulukçuda arkadaşları Kubilay Berk Küçük Arslan ve Yılmaz Sarısoy ile yemek yiyordu. Bu sırada lokantadaki bir çete üyesi WhatsApp'tan dışarıdaki otomobilde bekleyen tetikçilere bilgi veriyordu. Üç arkadaş dışarı çıktığı sırada otomobil lokantanın önüne geldi ve ateş açıldı. Husumetle ilgisi olmayan Kubilay Berk Küçük Arslan öldü. Asıl hedef Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı. Ayrıca olay yerinden geçen biri henüz 8 yaşındaki kız çocuğu, 3 kişi isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar olayda kullandıkları aracı Gazi Mahallesi'nde yakarak delilleri yok etmeye çalıştı. Polis operasyonuyla gözaltına alınan çete üyelerinin onlarca suç kaydı vardı. Cinayetlere devam. Barış Boyun çetesi Jovan Vukotić suikastından sonra da cinayetlerini sürdürdü. 22 Eylül 2022 Vukotić cinayetinden 2 hafta sonra Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünün önüne biri kask, diğeri kapüşon ile yüzünü gizleyen 2 kişi geldi. Gece kulübünün önünde bekleyen güvenlik görevlilerine kurşun yağdırdılar. Eskiden bu mekanda çalışan ve o akşam ziyarete gelen Yasin Keskin, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. 15 Ekim 2022 Bahçeli Evler'deki Fatih Caddesi'ne akşam saatlerinde otomobiliyle gelen Barış Boyun çetesinin tetikçileri bir iş yerini otomatik silahlarla taradı. Halil Güzel öldü, 4 kişi yaralandı, olay yerinde 30'dan fazla boş kovan bulundu. 24 Aralık 2022 Barış Boyun çetesinin himayesi altındaki Gün Doğmuş çetesi ile Anucur çetesi Kağıthane'de çatıştı. Yoldan geçen Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan öldü. 14 Ocak 2023 Barış Boyun çetesi sabaha karşı Haliç Köprüsü'nde Anucur çetesinin liderlerinin içinde bulunduğu seyir halindeki araca saldırı düzenledi. Otomobilden otomatik silahlarla açılan ateşte hedef Halil Ay'dı. Ancak onun yanında bulunan Cumali Arslan öldü. Barış Boyun'un hedefindeki Halil Ay kaçmayı başardı. Ateş açanlar Kur'an kursu hocasının öldüğü çatışmadan sonra yakalanmış ama ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. 11 Ağustos 2023 Haliç'teki saldırıdan 8 ay sonra Fransa'nın Châteauneuf bölgesinde bir çiftlik evinde Halil Ay ve yanındaki kişinin cesedi bulundu. Halil Ay'ın kafası ve vücuduna defalarca ateş edilmişti. 1 Şubat 2023 Barış Boyun çetesinin mensupları Sarıyer Zekeriya Köy'deki otogaleride Ferhat Yeşilkaya'yı başından vurarak öldürdü. Saldırganlar o sırada iş yerinde bulunan bir kişiyi de vurarak ağır yaraladı. Vukotić cinayetinden sonra Barış Boyun çetesinin önde gelen isimleri kaçtıkları ülkelerde öldürüldü. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberleriyle öğrendik. Ekim 2023'te Gürcistan Batum'daki bir lokantada Barış Boyun çetesinin mensubu 19 yaşındaki Edip Yalçın ve Bayram D'ye silahla ateş açıldı. Edip Yalçın ölürken Bayram D yaralandı. 23 Mayıs 2023'te Barış Boyun'un en önemli adamlarından Emircan Yılmaz, Abhazya'da silahlı saldırıya uğradı. Emircan Yılmaz ölürken yanındaki çete üyeleri Ahmet Aydın ile Berat Can Gökdemir yaralandı. 3 isim de Türkiye'deki soruşturmalarda aranıyordu. Saldırıyı düzenleyen 2 kişinin Azerbaycanlı olduğu iddia edildi. İstanbul Beyoğlu merkezli çete Balkan mafyası ile işbirliği yaparak büyük uyuşturucu baronunu öldürüyor. Daha sonra Kafkas mafyası bu çetenin mensuplarını ortadan kaldırıyor. Latin Amerika'dan gelen kokainin parası İstanbul'un varoşlarına kadar ulaşıyor. Bu olaylar zinciri bile organize suçun ne denli küreselleştiğini ortaya koymaya yetiyor. İhbar: Vukotic'i öldürtenler İstanbul'da. Ama biz bunun en çarpıcı örneklerini yine Jovan Vukotic soruşturmasıyla göreceğiz. Polis kısa süre içinde Binali Camgöz ve Barış Boyun çetelerinin Vukotic cinayetiyle bağlantılarına ulaşmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nün e-posta adresine bir ihbar ulaştı. Cinayetten 10 gün sonra 18 Eylül 2022 günü gelen bu ihbarı yapan gerçekten cinayetin arka planını bilen bir kişi miydi? Yoksa istihbaratın hukuki olmayan yollarla elde ettiği bilgiler bu şekilde resmi evraka mı geçilmişti? Bunun da kullanılan bir yöntem olduğunu biliyoruz. Yabancı bir kadın ismiyle alınmış e-posta hesabından gelen Türkçe ihbarda çok önemli ve şaşırtıcı bilgiler vardı. İhbar şöyleydi: İyi günler memur bey, size ihbarda bulunacağım. 10 gün önce haberlerde gördüğüm Sırp mafya babası hakkında ihbar yapmak istiyorum. Bu olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında bilgi vereceğim. Bu işi Kavaç suç örgütü yaptı. Kırmızı bültenle aranan Zirkoviç İstanbul'da saklanıyor. Bunu saklayanlardan bir tanesi Murat Polat, bir tanesi Ayşe Sipahi, diğeri de Asiye Yüksel. Zirkoviç'e barınma, araç ve telefon hattı temin ediyorlar. Bu söylediğim isimleri araştırırsanız bağlantıları çözeceksiniz. Zirkoviç'in yanında Sırbistan'dan gelen bir adam var. İsmi veya soy ismi Bakoç. Türkiye'ye sık sık gelip gidiyor. Bunlar İzmir'de mafya grubu olan Binali Camgöz'ün adamları ile bu işi organize ettiler. Niyazi Altuntaşar ve Erdi bu ihaleyi aldı. İstanbul'daki bağlantıları sayesinde bu adamı öldürdüler. Kavaç örgütü çok tehlikeli insanları kullanıp atıyorlar. Kimliğim gizli kalsın. Bu adamlar herkesi öldürebilir. Bu maili size yollarken çok riske giriyorum. Öğrenirlerse beni de öldürürler. Lütfen dikkate alın söylediklerimi. Sarı'nın ölümcül takibi. Emniyet ihbarda adı geçen Zirkoviç'i araştırmaya başlamıştı. Burada kastedilen Radoje Zivkoviç'ti. Kavaç çetesinin liderleri arasında olan adam 1986 doğumluydu. Lakabı Zuti, yani Sarı'ydı. Karadağ tarafından 2018'den beri kırmızı bültenle aranıyordu. Organize suç örgütü kurmak ve cinayetle suçlanıyordu. Emniyetin kapalı sisteminden daha önce Türkiye'ye gelip gelmediğine bakıldı. Çok sayıda kayıt vardı. 3 Temmuz 2018'de İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı ama çıkış kaydı yoktu. Bu tarihte Vukotic de Türkiye'de saklanıyordu ve büyük olasılıkla Sarı onu öldürmek için peşindeydi. Otel kayıtlarında da bunun ipuçları vardı. İstanbul'dan hemen Antalya'ya geçmiş ve 19 gün boyunca Serik ilçesindeki lüks bir otelde kalmıştı. 30 Ağustos 4 Eylül 2018 tarihleri arasında ise Antalya Muratpaşa'daki bir otelde konaklamıştı. Yani Jovan Vukotic'in ensesindeydi ve suikast an meselesiydi. Sırbistan hükümeti ile sürekli istihbarat paylaşımında olan polisler ise Vukotic'in Rus manken sevgilisini takip ediyordu. Büyük ihtimalle Jovan Vukotic 10 Eylül 2018 günü yakalanmasaydı Kavaç çetesi tarafından öldürülecekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel uçağı ile kar maskeli Sırp özel timi tarafından Sırbistan'a götürülürken belki de ucuz kurtulduğundan habersizdi. Vukotic Türkiye'de yakalanıp iade edildikten sonra sarı lakaplı Zivkoviç İstanbul'daki lüks otellerde Kasım ayı sonuna kadar kalmıştı. Sarı'nın sahte kimliklerle Türkiye'ye defalarca giriş yaptığı tespit edildi. Bu noktada 3 soru akla geliyor. 1. Avrupa'nın en çok aranan suçlular arasında yer alan bu kişiler sahte kimlikle Türkiye'ye nasıl bu kadar kolay giriyor? 2. Uluslararası uyuşturucu kaçakçıları, çete liderleri ülkede elini kolunu sallayarak rahat şekilde nasıl seyahatler yapıyor ve otellerde kalıyorlar? 3. Suç işledikten sonra sahte pasaportu kolayca tespit edilen bu kişiler neden suç işlenmeden önce hiç yakalanmıyor? Acaba soruların yanıtı şu olabilir mi? Türkiye'de bu kişileri koruyan, onlara bu olanakları sağlayan devlette güçlü kişiler var. Bu şüphe hiç yersiz ve haksız değil. Sarı, Bosna Hersek vatandaşı Mustafa Pojukov adına düzenlenmiş pasaport ile 25 Ocak 2020'de Kırklareli Derekoy sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmıştı. Bu pasaportla 1,5 yıl sonra 4 Haziran 2021'de İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapmıştı. Yani 1,5 yıl boyunca sahte kimlikle Türkiye'de yaşamış görünüyordu. Oturum izni de almış olmalı. Ağustos 2020 ve Ekim 2020'de Sapanca'daki otellerde konakladığı kayıtlardan anlaşıldı. Sarı bu kimlikle Türkiye'den çıkış yaptıktan sadece 1,5 ay sonra yine pasaport kontrolünden geçiyordu. Bu kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuzey Makedonya vatandaşı Andrei Jovic adına düzenlenmiş pasaportu polise uzatmıştı. Bu isimle bir konaklama bilgisi yoktu. Ama 2 Eylül 2021'de İstanbul Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na yurt içi uçuş bilgisi vardı. Bu kimlikle Türkiye'den çıkış yapmamıştı. İhbarda Zirković'in yanında Sırbistan'dan gelen bir adam var. İsmi veya soy ismi Bakoç. Türkiye'ye sık sık gelip gidiyor denilmişti. Polis bu kişinin Karadağ vatandaşı Vladimir Bakoç olduğunu belirledi. Vladimir Bakoç 2022 yılında çok sık olarak Türkiye'ye gelip gitmişti. İstanbul Organize Şube'ye ulaşan ihbarda Kavaç çetesinin liderlerini İstanbul'da Murat Polat, Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel'in sakladığı anlatılıyor. Bu kişilerin barınma, araç ve telefon temin ettikleri öne sürülüyordu. Murat Polat, demir ve saç ticareti ile müteahhitlik yapan bir holdingin sahibiydi. Asiye Yüksel ise bu holdingin yönetim kurulundaydı. Ayşe Sipahi ile yakın arkadaştılar. Yeraltı dünyası profiline uymayan bu kişiler merak uyandırıcıydı. Ama ihbar doğruysa onları takip ederek Kabaç çetesinin İstanbul'a gelen ekibini yakalamak mümkün olabilirdi. Detaylı ihbarın emniyete ulaştığı gün Vukotic'in öldürülmesinden 10 gün sonra İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Otelde yakalandılar. Buraya bir fotoğraf konmuş. Alt yazısı şöyle: Radoje Zivković solda ve koruması Zdravko Perunović sağda. Yakalandıktan sonra polisler tarafından bu fotoğrafları çekildi. Kavaç çetesi liderlerinin halen Türkiye'de olması kimseye inandırıcı gelmemişti ama yerleri tespit edilmişti. İstanbul'un Anadolu yakasının kuzeyinde ormanlık alandaki Polonezköy'de sabah erken saatlerde özel tim ekipleri mevzilenmişti. Sinosa Park isimli oteldeki 301 numaralı odada Sarı, 101 numaralı odada ise koruması Pitbull kalıyordu. Özel timler aynı anda iki odaya girdi. Sarı saçları ve sakallarıyla lakabını hak eden Radoje Zivković, uzun namlulu silahlar üzerine doğrulmuşken ellerini havaya kaldırdı ve dizlerinin üzerine çöktü. Diğer odada ise onun yakın adamı Pitbull lakaplı Zdravko Perunović yakalandı. Polisler onları kelepçeleyip kafalarını tutarak fotoğraflarını çektiler. Odalarda çok sayıda telefon, flaş bellek ve sahte kimlik vardı. Otel odaları delillerle doluydu. Kavaç çetesinin önemli isimlerinden, daha önce Skalyarilerin suikast girişimlerinden kurtulmuş Milan Vujotic de İstanbul'da yakalandı. Cinayetin üzerinden 10 gün geçmesine karşı neden Türkiye'yi terk etmemişlerdi? Delilleri bile yok etmemişlerdi. Yakalanmayacaklarından nasıl bu kadar emin oldular? Kırmızı bültenle aranan azılı suçlular olmalarına karşı nasıl İstanbul'da önemli bir suikast organize edebildiler? Sarı otel odasında Çek Cumhuriyeti'ne ait pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Daniel Svoboda adına düzenlenmiş bu kimliklerde sarı lakaplı Radoje Zivković'in fotoğrafları vardı. Ayrıca odada 3 cep telefonu, 4 sim kart bulundu. Radoje Zivković'in İstanbul Ataşehir'de bir dairesi belirlendi. Asıl deliller buradan çıkacaktı. Bu evde 2 laptop, 1 flash bellek, Ukrayna, Bosna Hersek, İsviçre ülkelerine ait ve üzerinde sarının fotoğrafları olan 2 pasaport, 3 ehliyet ve 3 kimlik kartı bulundu. Pitbull'un 101 numaralı otel odasında ise kendi fotoğrafları olan İtalyan pasaportu, kimlik kartı ve sürücü belgesi vardı. Ayrıca bir İsviçre kimlik kartı da bu odadan çıktı. İstanbul'da yakalanan Kavaç çetesinin önemli ismi Milan Vujotic'in üzerinden de sahte kimlikler çıktı. Jozo Fabrični adına düzenlenmiş Bosna Hersek kimlik kartı ve pasaporta el konuldu. Aynı Jovan Vukotic gibi Milan Vujotic sahte kimlikle oturma izni almıştı. İnceleme sonucunda bu oturma izninin sahte üretilmediği, göç idaresi tarafından verildiği anlaşıldı. Yabancı kimlik kartı da verilmişti. Uzun süredir Beykoz'daki Acarlar sitesi ve Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki evlerinde lüks bir hayat sürüyordu. Bu adreslerde yapılan aramalarda telefon ve bilgisayarlarına el konuldu. 3 Kavaç çetesi mensubunda toplam 6 sahte pasaport ve 11 sahte kimlik ele geçirildi. Hepsinde bu kişilerin fotoğrafları olan pasaportlar kriminal polis laboratuvarında incelendi. İtalya, Ukrayna, Çekya, İsviçre pasaportları, kimlik kartları ve sürücü belgeleri külliyen sahteydi. Fotoğrafları değiştirilmiş Karadağ, Bosna Hersek pasaportları ve kimlikleri ise orijinaldi. Polis kriminal laboratuvarının raporunda Kavaç çetesine mensup kişilerin adreslerinde bulunan bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin orijinal olduğu vurgulandı. Bu orijinal pasaport ve kimliğin kime ait olduğu açıklanmadı. Söz konusu raporda Milan Vujotic'in oturma izninin de orijinal olduğu anlatıldı. Ama iddianamede bu belgeyi verenler hakkında bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda bilgi yoktu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 69.